Herkese selamlar. Kağıt Bilet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Özcan'cığım, hoş geldin canım. Nasılsın?
İyi Apo, sen nasılsın abi? Nasıl gidiyor?
Ben de iyiyim. Aynı devam. Abi, bu hafta değerli bir misafirimiz var. Mehmetcan Arısoy ile birlikteyiz. Mehmetcan, hoş geldin. Buru, nasılsın?
Hoş bulduk. Sizleri sormalı.
İyi abi, bizimle aynı. 29. hafta maçlarını konuşalım bugün. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz aylar sonra maçlardan önce şu detayı vermek istiyorum. Akhisar Spor camiasına geçmiş olsun Yılmaz Hoca'ya da. Üzücü bir olay yaşandı.
Tabii şanssız bir durum. Hani 12 kişinin şey olması, hani hastalık çıkması. Ama onun için o konuyla ilgili daha farklı iddialar var ama onu biz konuşmayalım şimdi. Geçmiş olsun dileyelim.
Aynı şekilde zaten birincilik takımlar özellikle Erzurum da bir karantinaya girmişti. Hep böyle bir hareketlilik vardı karantina sürecinde. En azından Süper Lig takımları en son Akhisar'da patlak verdi. Ya bakalım, başta Yılmaz Hoca olmak üzere tüm takıma geçmiş olsun diyelim tekrardan.
Abi şimdi Cuma günden başlarsak iki maç vardı. İlk olarak liderin maçından, İstanbulspor Hatay maçından bahsetmek istiyorum ben. Hatay geriden geldi. Mehmet Altıparmak'ın adeta bir Simeone veya Fatih Terim'in donk hamlesi gibi bir hamlesi var orada. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Onu sorayım İstanbulspor Hatay maçı hakkında.
Yani Özcan, sen önce buyur istersen.
Abi ben maçı çok izleyemedim de sonradan özete baktım. Bir kısmını da izleyebildim. Hani tamamını izleyemedim ama bir kısmını izledim maçın. Yani şöyle, İstanbulspor çok iyi başladı. Maç boyu da aslında beklenilenden çok daha diri bir takım görüntüsü vardı İstanbulspor'la. Hani iddiasız gözüken bir takıma göre çok iyi futbol oynadılar bence. Hatayspor ise tam tersi çok silikti. Fakat bunu da anlayabiliyorum. Çünkü bu pandemi dönemi boyunca sürekli ligler tescil edilecek. İşte Hatayspor yukarı, yani şampiyon olacak, hani Süper Lig'e çıkacak diye söylentiler vardı. O yüzden Hatayspor'un böyle başlamasını ben çok şey garipsemedim, yani normal buldum. Fakat 2-0'dan sonra o reaksiyonu verebilmesi çok önemli bir şeydi Hatayspor'da. 2-0'dan 2-2'ye getirmek İstanbulspor gibi diri bir takıma karşı, hem de deplasmanda böyle bir psikolojideyken, bu çok önemli bir şey. Zaten Hatayspor'un neden açık ara farklı lider olduğunu gösteriyor bence. Fakat abi bir şeyi eleştireceğim Hatayspor için. Abi çok kötü oynadı ya takım. Yani hani 2-0'dan 2-2'ye gelirken de takım çok kötüydü. Hani maçın özetini izleyin. İzlemeyen varsa maçı. Maçın özetini bir izlesin herkes. Hani bir açıp baksınlar. Özette Hatayspor'un golleri hariç pozisyonu yok. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Bence mesela Hatayspor'un ilk golünün başlangıcı faul. Bunu Abdullah'a da söyledim. Abdullah da biliyor. Bence ilk golün başlangıcı faul. Yani ona hakem faul çalsa o gol de olmayabilir, bu geri dönüş de olmayabilirdi. Fakat her şeye rağmen sonuç olarak baktığımız zaman 2-0'dan 2-2 güzel bir geri dönüş ve değerli bir puan olarak gözüküyor. Özellikle rakiplerinin puan kaybettiği dönemde, yani bu haftada Hatayspor için bir kazanç olarak gözüküyor. Fakat bu futbol önümüzdeki haftalarda da devam ederse Hatayspor hiç beklemediği kayıplar yaşar diye düşünüyorum. Bunu düzeltmesi lazım.
Ya kesinlikle katılıyorum. Bence Hatay'ın sorunu, özellikle şu an liginde zirvede bir sorunu var, yani bu aşikar. Üç takım hani bir şekilde şampiyonla oynuyor diyoruz. Hani playoff çok karışık belki ama her sene olduğu gibi. Hani Hatay geçen sene büyük bir sürpriz yaptılar. Hocasıyla, oyuncularıyla, kimsenin tanımadığı, isminsiz bir kadro. Gerçekten herkesin böyle ikinci takımı oldu. Bu sene aynı oyuncular, hatta eklemeler de yapıldı. Aynı hocayla başladı ama geçtikçe Hatayspor o sempatisini kaybediyor. Yani geçen sene büyük keyif izlediğimiz Caner Hüseyin, bahsedeyim Murat, bu sene artık hani böyle alıştığımız, görmekten sıkıldığımız oyunculara dönüştü. Bence bunun sıkıntılarını kendileri de yaşıyor. Yani zirvedeler uzun süredir zirvedeler. Muhtemelen de birinci çıkacaklar ama geçen sene oynanan oyunla bu sene arasında çok büyük uçurum var. Dediğin gibi İstanbulspor maçını ben izledim. Yani birbirine yakın aslında iki takım vardı. Yani geriden kaleci de dahil pasta çıkan stoperlerin oyun kurduğu iki takım. İkisi de böyle karşılıklı setler yaptı ama bir yerden sonra İstanbulspor üstünlüğü aldı. Hani evet ikinci gol belki biraz kaleci hatasıydı ama Hatay'ın yine Abdullah'ın dediği gibi hani biraz Fatih Terim'in geçen sene Antalya maçı Donk'u ileri atması gibi oyuna stoper aldı. Ve bir şekilde şansı yaver gitti ama kesinlikle bence bir puanı bile hak etmedi bu maçta. Genel hattıyla bile yani şu an Hatay'ın zirvede oluşu bence biraz tatsız bir durum. Kesinlikle hak etmeyen bir sonuçlarla kazanıyorlar. Yani her maçta bir şeyler oluyor. Bir 90 artı golü, bir dediğin gibi gol oyuncusu verilmeyen faul. Böyle böyle zirveye çıktılar. Yani bu kadro geçen sene çıksaydı çok başka olurdu. Bu sene bilmiyorum yani önümüzdeki sezon muhtemelen Süper Lig'de olacaklar ama kadroyu baştan aşağı yenilemeleri gerekecek. Yani bu kadro seneye büyük hasar alır diye düşünüyorum.
Abi değil mi? Aynen. Yani oysa bende de var ya. Harbiden bir sempati kaybı var. Hani bu aslında şöyle de yani şunun da etkisi var. Başarılı olan takım yani sürekli başarı yakalayan insanlar sempatiyi kaybeder zaten. Hani bu bir gerçek. Ama Hatayspor'un kendi şeyleri de var. Dediğin gibi çok tek düze olmaya başladı artık oyunları. Hani farklı bir şey sunamıyorlar. O konuda kesinlikle katılıyorum sana. Cidden hani çok renkli, hani hem kazanan hem renkli bir takımdı Hatayspor. O rengi kaybettiler gerçekten de.
Bir de şunu eklemek isteyeyim. Bu sene Altın Ordu Hatay maçına gitmiştim. 2-2 biten. Yine Hatayspor'un bir şekilde berabere kaldı. Altın Ordu ligin dibindeyken çok iyi oynayıp kazanmayı hak etmişti o maçta da. Evet. O maçta o sırada U16 turnuvası vardı İzmir'de. Manchester City Scout'u izliyordu maçı. Hemen onunla bir tanıştım o sırada. Bana şey dedi yani bu Hatayspor gerçekten bu ligin lideri mi? Yani seneye bu takım Süper Lig'e mi çıkacak diye sordu. Adam hemen hani çat pat anlatmaya çalıştım. Dedim bu geçen sene hani isimsiz bir takımlardı. Herkes çok seviyordu. Bu sene buraya bu şekilde dönüştü. Hani liderler muhtemelen çıkacaklar ama buna dönüştü dedim. İşleri çok zor olur dedi seneye. Yani Hatayspor'la alakası olmayan bir adam bile tek görüşte bunu anlayabildi. Bir de tabii yan hocaya yapılanlar da çok sıkıntılıydı. Yani işin bir de arka tarafı var. Bu saatten sonra dediğim gibi yani tekrar söylüyorum. Çıkmamaları çok zor olur ama eğer öyle bir ihtimal olsaydı daha da büyük hasar alabilirlerdi. Yani geçen sene bir şekilde kadroyu tutmayı başardılar ama aynı formu alamıyorlar bu oyunculardan. Bir de Türk ağırlıklı bir kadro. Yani çok az yabancı var. Muhtemelen seneye epey yabancı alıp kadroyu şişirecekler diye düşünüyorum.
Vallahi abi İstanbulspor açısından bakarsak ben de son olarak görüşümü ekleyeyim bu maçla alakalı. İstanbulspor'da ben Eslem'i çok beğendim ve takım olarak o kadar koştular ki yani ilk 60 dakika gerçekten hapsetti Hatay'ı. Ama işte bir 35. dakika olması lazım. Bir Gökhan Karadeniz'in çizgiden çevrilen bir topu var ve maç 0-0'ken yanlış hatırlamıyorsam. Ondan zaten 1-2 dakika sonra da gol oldu. Orada hani belki gol olsa belki de Hatay hani bir şekilde Mehmet Altıparmak'ın takımı puan alıp dönecekti 3 puan alıp. Ama ben haftaya Balıkesir'de yenerek işi iyice bitireceklerini düşünüyorum. Ve gecenin bir diğer maçı Adana Giresunspor Adana maçına geçelim. Öncelikle Adana camiasına da geçmiş olsun Adana Spor camiasına. Maçtan önce Coşkun Hoca hani çeşitli açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz Giresun Atatürk Stadyumu da çok eski bir stat. Bununla alakalı ve takımda ateş çıkan iki oyuncu varmış. Ve Adana için yine çok kötü bir oyun. Eze dışında hani sahada hiçbir şey yapan oyuncu yok. Ve 3 gollü bir mağlubiyet. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konu hakkında?
Ben maçı izleyemedim. Ama yani gözüken şu ki zaten Adana Spor'un kadrosunda büyük bir sıkıntı vardı uzun süredir. Giderek eriyen bir kadro. Geçen sene de bir şekilde hani beladan uzak tuttular kendileri ama bu sene iyice gün yüzüne çıktı. Ki bu hani kupada kendi sahalarına 7 gol yemeye kadar vardı. Bu saatten sonra nasıl kurtaracaklar? Kurtarmaları çok mümkün gözükmüyor. Bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz. Yani bu sene çok fazla düşme adayı var. Belki oradan bir şekilde bir şanslar olur ama bu sene olmasa seneye yine bir sıkıntı yaşayacaklar. Bu yüzden de hemen hemen her maçları gerçekten hani seyir zevki açısından da çok sıkıcı geçiyor. Kendileri de bir şey katamıyorlar. Bilmiyorum böyle sürecek herhalde onların durumu.
Vallahi abi şunu söyleyeyim. Adana Spor'u zaten hep konuşuyoruz. Yani Adanaspor 5 senedir zaten sıkıcı oynuyor. Hani bunu anlatmaktan yorulduk. Süper Lig'de oynadıkların sezondan sonra, hatta şunu söyleyeyim, Süper Lig'e çıktıkları sezonda bile sıkıcı oynuyordu Adanaspor. Ama o dönemde gol atan futbolcuları vardı. Yani daha winner futbolcuları vardı ve bir şekilde şansının da yaveriyle, yani şansının yaver gitmesiyle Süper Lig'e çıkmıştı. Hani Süper Lig'de zaten tutanamayacakları çok belliydi. Küme düştüler. Ama Süper Lig'den düştükten beri 17-18, 18-19, bu sezon 19-20. 3 sezondur. Ya bu sıkıcılık artık kulüp kültürü gibi bir şey oldu Adanaspor'da. Hep kalitesiz futbolcular, hep böyle defansif bir oyun anlayışı, korkak, edilgen bir oyun anlayışıyla oynuyorlar. Abi Adanaspor gibi ismi büyük bir takımın bunu oynamaması gerekiyor. Hani camiaya yakışır işler yapmadılar hiç. 3 sezondur. Hani şunu söyleyebilirim. Yani bu sevindiğim anlamına gelmesin bu birazdan söyleyeceğim sözler. Fakat kendi düşene ağlamaz. Kendi düşene ağlamaz. Yani 3 sezondur bu bağıra bağıra göz önündeydi. Hani bu tarz transfer politikasıyla, böyle bir oyun anlayışıyla, kalitesizlikle, para harcamamakta, hani gereken yerde parayı harcamadılar. Kalite katamadılar kadroya. Bir de taraftarla da takıştılar. Yani takımın itici gücünü tamamen geri plana attılar. Bağıra bağıra geldi abi. Ben artık kurtarmalarının, hani kümede kalmalarının imkansız olduğunu düşünüyorum bu sezon. Şimdiden geçmiş olsun bile dileyebiliriz yani.
Abi vallahi bakalım ne olacak. Haftaya Bursa maçları var. O da çok kilit bir maç. Ben biraz Giresun açısından maça bakmak istiyorum bir de. Valla Jonathan Del Valle belki biraz bencil, belki biraz hani şey oynuyor, oyun aklı olmuyor, hani oyun aklı yok deniyordu. Ama gerçekten bu maçı girdi ve hani Rucescu ile beraber bence en büyük faktör Jonathan Del Valle ve bir şekilde maçı aldı. Yarın, şimdi biz bu yayını İstanbul Spor maçı öncesi yapıyoruz. Erteleme maçı yarın oynanacak. Ve yarın bakalım 1-0'da geride 34. dakikadan başlayacak maç. Şunu söyleyeyim abi, Giresun şu an 41 puanda. Yarın bir şekilde maçı döndürdü 1-0'dan ve kazandı diyelim. Sizce bu çizgisini devam ettirebilir mi? Fikstürü çok zor çünkü. Yani Adana Demir, Bursa, Erzurum, Altınordu ve son maç Altay'la oynuyor. Sizce Giresun playoff'a girebilir mi? Ben direkt bunu sorayım size.
Ya ben hızlıca söyleyeyim, sonra Özcan'a bırakayım. Yayın öncesinde de hızlıca hani konuşmuştuk yine. Ben çok zor görüyorum. Tabii ki yani çok büyük bir formla bir anda hani bir çıkış yakaladılar. Bir anda kendilerini beklemedikleri yerden yine beklemedikleri iyi bir yere çıkardılar ama ben bunu çok süreyebileceğini düşünmüyorum. Zira yani attıkları goller, yine hani kazandıkları böyle maçlar hep böyle hani ite kaka. Tabii forvet şu an Rusescu çok hani formda. Atıyor bir şekilde. Atıyor yani. 1-0'a bağlıyor maçı ama ben bunun devam edeceğini çok biraz şüpheliyim. Mesela Altay'ı o konuda daha avantajlı görüyorum. Hem kadro kalitesi hem hoca faktörüyle. Bence Giresun birkaç hafta içinde böyle bir anda tökezleyecek ve orada bırakacak gibi geliyor bana. Dediğin gibi maçlarda da yani Altınordu ile oynayacak. Altınordu da o zamana kadar kendini tam olarak kurtaramazsa yine 6 puan maç olacak. Hep böyle son haftalarda iyice işleri zorlaşacak. Özcan'a bırakayım.
Vallahi abi şunu söyleyebilirim Giresun için. Bu İstanbul Spor maçını bence çeviremeyecekler. Yani kaç dakika kalmıştı maçın bitmesine?
Yarım saat olması lazım. 30.
dakikada mıydı? Yok yok. 35. dakikadan başlayacak maç. 34.
dakika. 35. dakika. Ya yani yine bir 60 dakikası var. Hadi bence çok zor. İstanbul Spor'un nasıl oynadığını gördük. Fakat çevirirse bile şunu söyleyebilirim. Çevirirse son ana kadar playoff şansı devam eder. Yani hakikaten playoff'u kovalarlar. Ama ben Mehmet Can'a kesinlikle katılıyorum. Hoca faktörü olarak bu ilk 8'deki takımlar içerisinde bence en zayıf takım Giresun Spor. Kadro kalitesi hiç fena olmamasına rağmen hoca faktörü çok önemli ve Giresun Spor en zayıf takım bu 8'li arasında. Ve diğer takımları ben de geçebileceğini düşünmüyorum. Yani abi Karagümrük'ü zaten Adana Demir Altay Karagümrük kesin gibi gözüküyor şu anda playoff olarak. Ama mesela Bursa Spor ve Ümraniye Spor da var üstlerinde. Yani ben bu 7 takımdan herhangi bir takımı geçebileceklerini düşünmüyorum.
Abi ben kendi açımdan da son olarak görüşümü belirteyim. Ben bu hafta bile Adana Spor karşısında herkes gene bir beraberlik alırlar diyordu da Adana Spor can havliyle hani galip gelir diyordum. Ki gol de hani biraz şans da olsa gelince Adana Spor'un ben dedim artık iş bitti. Ama oradan çevirmesi ve takımın gerçekten bilhassa Rüçescu'nun çok istekli olması Hakan Hoca'dan Del Valle'ye öyle bir yerde attı ki hani gerçekten tutamadılar Del Valle'yi. Yani o yüzden ne yaparlar hiç bilmiyorum. Bu haftaki Adana Demir maçı her şeyi belirleyecek bence. Giresun için en azından yolun ilerisinin nasıl olacağını. Abi bir diğer maç günün ertesi günün diğer maçı ve ortalık çok karıştı maçtan sonra. Keçiören Bursa maçı. Keçiören yani biz burada da söylemiştik. Zaten bilen de biliyor yani Serkan Özbalta gerçekten kendini duyurmak isteyen bir hoca. Ve gerçekten yine kendini herkese takdim etti diyorum. Görüşleriniz ne abi bu maç hakkında?
Yani ben maçı izledim. Hatta maç sırasında seninle de konuştuk. Yani Keçiören Gücü'nün bir şekilde bir yerde kazanacağı çok belliydi. Sanki Keçiören Gücü hani şampiyonluk kovalıyor da Bursa Spor hani orta sıralardaymış gibiydi. Bir kere Bursa Spor'un durumu zaten malum. Yani hoca yetersizliği bir tarafa kadro yani hem çıkması çok zor. Çıkarsa da çıkamazsa da zaten tutulması çok zor. Çok fazla yaşlı ve savruk oyuncu var. Bunları bir sezonda tutamazsınız. Büyük bir külfet oluşturacak. Ve hani ola ki Bursa Spor çıkamadı ki bence bu muhtemel bir senaryo. Daha da kötü günler bekliyor olabilir Bursa Spor'u. Keçiören Gücü dediğim yani burada da konuşmuştuk daha önceden. Yani bir şekilde isimsiz bir hoca, isimsiz oyuncular. Yine Türk ağırlıklı. İleride sadece 4 tane yabancı var. 4 Afrikalı. Bütün yaratıcılık onlara kalmış. Ve şu savunmayla oynadı. Yani Türkiye'de 4-2-3-1 dışında çok taktik göremiyoruz hani. Bu da güzel bir şeydi. Hak ettiler de bence maçı. Yani bir sürü pozisyon buldular ama gol en sona kaldı. Keçiören Gücü keşke yani orada kopmasaydı da playoff'u zorlayabilseydi. Umarım seneye bunu yapabilirler. Yani Menemen ve Keçiören Gücü bu sene kesinlikle beklentileri çok çok açtı. Hem hoca olarak hem kadro olarak. Ben yani Keçiören Gücü galibine sevindim diyebilirim.
Abi ben de şunu söyleyebilirim. Ben 90 dakika izledim maçı. Sadece bir 45-55 arası yok. O dönemde Bursa ne yaptı bilmiyorum. Fakat Bursa Spor'un ikinci yarı Selezno'yu attı ya. Hani Mehmetcan biliyorsun Selezno'yu attı ileri iki forvet yaptı. Hı hı. O dönemde bir de Recep Aydın'la beraber. Zaten Recep Aydın presçi bir oyuncu. Çok iyi pres yapan bir adam. O arada sanki bir ileri taşıdı oyunu. Fakat Bursa Spor bana şunu dedirtmedi. Ya bu takım 80'de, 85'te bir şekilde bir tane sıkıştırır kazanır dedirtmedi yani. Hani Bursa Spor'da çok büyük bir sorun bu. Maçı izlerken şunu dedim. Keçiören Gücü de aslında çok üretemedi. Çok fazla pozisyon üretemedi. Fakat şunu demedim maçı izlerken. Bursa bir şekilde sıkıştırır. Hani Keçiören Gücü gol yer demedim. Yani Keçiören Gücü'nün yenilmeceği neredeyse kesindi. Yani o maçı ya 0-0 ya da 1-0 dedirtiyordu. Hani izlenim olarak maç. Ve 1-0 olarak bitti Keçiören Gücü'nde. Tabii hep konuşuyoruz zaten Serkan Hoca'yı. Çok müthiş işler başarıyor. Hani geçen sene, zaten geçen sene kendini ispatlamış bir isim. Rüştünü ispatlamış bir isim. O Samsunlu Sakaryalı gruptan Keçiören Gücü gibi bir takımı lider olarak çıkartması. Bu sene aynı şekilde birincilikte böyle bir performans göstermesi. Hani açık açık konuşmak lazım şimdi. Keçiören Gücü kadro kalitesi olarak bence bu ligin son 3 takımından bir tanesi.
Kesinlikle.
Ama bu sentetik çim avantajını öyle bir kullanıyor ki hoca. Bir de öyle bir taktik yapmış ki yani ben bunu Abdullah'la konuştum Bursa maçı bittikten sonra hemen konuştuk Abdullah hatırlar. Bir ara 60. dakikada ve ilk yarıda 35. dakikada Keçiören Gücü kalecisi neydi? Metin Uçar'dı galiba.
Murat Uçar. Murat Uçar
Metin
abi.
Murat mı?
Metin Uçar. Metin Uçar. Pardon, doğru.
Metin Uçar. Abartısız söylüyorum. Özetlerde var mı bilmiyorum o pozisyon. Santra'dan Santra'ya kadar çıktı. Abartısız söylüyorum bunu. Santra'ya kadar çıktı ve Santra'dan Teo Mendy'ye ara pası yaptı. Teo Mendy vurdu, auto attı ama pozisyon yarattı. Yani acayip, yani o kadar farklı şeyler deniyor ki Serkan Hoca. Bu kadro dezavantajını mükemmel bir şekilde lehine çeviriyor. Ve karşısındaki takımları deyim yerindeyse, hani maçı izlerken şunu demiyorsun, domine ediyorlar demiyorsun ama aslında taktik olarak resmen domine ediyor rakibi. Rakip hiçbir şey yapamıyor. Ben Altay maçında da bunu görmüştüm. Keçiören Gücü Altay maçında. Keza diğer maçlarında da Keçiören Gücü'nün. Bunları hep gördük. Sadece Adana Demir'i domine edemediler. Onun dışında her takıma maçın en azından belirli bölümlerinde bir üstünlük kurmayı başardı hoca. Bu büyük bir iş. Hakikaten yani sezonu zaten flash takımı. Tartışmaya bile gerek yok. Bence Menemen'le beraber flash takımı olduğu kesin sezonun. Ben tebrik ediyorum. Müthiş bir iş başarıyorlar. Bursa konusuna gelirsek de hani Bursa Spor'da abi zaten Süper Lig'den düşmesine sebep olan hatalar birincilikte de devam ediyor. Yani o altyapı çoğunluklu kadroyu playoff hattına sokan Yalçın Hoca'yı kovup sonradan daha kötü hoca olan İbrahim Üzülmez'le anlaştılar. Yalçın Hoca'nın puan ortalaması 1.83'tü. Onu beğenmiyorlardı. Şimdi İbrahim Hoca'nın puan ortalaması 1.57. Yani daha önce işte Süper Lig'deyken Paul Leguen o Bursa kadrosunu orta sıralarda tutan bir adamdı. Farklı taktiklerle. O adam kovuldu. Son anda Trabzon deplasmanında ligde kaldılar. Yani bunları konuşmaya gerek yok artık. Bursa Spor senelerdir İbrahim Yazıcı'nın vefatından beri hep aynı hataları yapıyor. Hep aynı hataları yaparak farklı sonuç elde etmeye çalışıyor. Fakat bir türlü akıllanmıyor. Ama bu sene çıkamazlarsa artık bu hataların bedeli maalesef çok ağır olacak gibi geliyor bana. O yüzden ya biraz sakin ve futbol aklı koyarak karar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum Bursa Spor adına.
Ya bir de sana bir ekleme yapayım. Yani Yalçın Hoca'yı o kadar eleştirdiler, yerden yere vurdular. Tabii çok çok başarılı değildi. Ama yani dediğin gibi çok daha hani genç oyuncular ağırlıklı. Bir kadroydu. İşte devre arasında bir sürü yabancı geldi. Türk geldi. Hani tırnak içinde ligin kaşarları geldi. Süper Lig'in kaşar oyuncuları geldi. Tabii bu bir seçenektir. Son iki senede iki farklı takımda Süper Lig'e çıkan bir hocayı getirmişti. Bu da bir seçenektir. Ama yani bu kalite düşüşü de açıklanabilir gibi değil. Dediğin gibi yani senelerdir kadrosu ve dediğin gibi yani akıl olarak, futbol akıl olarak sürekli eriyen bir kadro vardı Bursa'da. Düşmesi kaçınılmazdı yani. Son hafta düştü belki ama kaçınılmaz bir şeydi bu. Böyle giderse hani durumu Eskişehir gibi de olabilir. Yani Eskişehir de çok büyük bir kulüptü. Bu durumlara geldi. Tabii ki Bursa'yla aynı değil ama belli olmaz bu işler. Yani seneye bu kadroda çoğu oyuncu gidecek gibi gözüküyor. Gerçekten dediğin gibi yani bu sene çıkamazlarsa bile bir sakinleşip düzgün bir yapılanmaya girmeleri şart.
Abi vallahi açıkçası ben size şunu sorayım peki. Zaten maç üstüne yeteri kadar konuştuk. İbrahim Üzülmez'le de yollar ayrıldı biliyorsunuz. Sportif direktör Selçuk Erdoğan da istifa etti. Sizce yeni hoca kim olur? Ben kendi görüşümü belirteyim. Ben kesinlikle yani şey olduğumu bilsem, hani bu takımı çıkaracağımı bilsem bile bu Bursa Spor'un başına gelmem. Aynı geçen sezon Samsun Spor'un İsmet Taşdemir'le yaşadığı durum gibi. Yani çıkarmazsan 10 yıl boyunca seni konuşacaklar abi, hata kaza. Çıkarsan bile belki kovulacaksın. Hani Ağustos ayında veya Eylül ayında yeni sezon öncesi. Bilmiyorum, bence çok zor hoca bulmaları. Kimi bulacaklar gerçekten merak ediyorum. Sizin bir görüşünüz var mı abi? Kim gelebilir Bursa'ya?
Ya bir de şey yani ligi havlu da atmadılar. Hala şampiyonluk iddiası varken hoca değiştiriyorlar. Hani orta sıralara düşseler, playoff kaçsa diyecekler ki hani yardımcı antrenör gelsin, idare et. Öyle bir durum da yok. Ben sadece birkaç isim söyleyip Özcan'a bırakayım. O daha çok hakimdir. Yani benim duyduğum isimler Yücel İldiz deniyor. Ben kesinlikle düşünmüyorum. Hüceliz'in böyle bir şartta bu takıma geleceğini hiç imkan vermiyorum. Ya tabii Mustafa Er deniyor. Belki İrfan Buz olabilir ki ben İrfan Buz'a da çok ihtimal vermiyorum. Yani ya başka da bir isim gelmiyor aklıma açıkçası. Gerçekten zor iş.
Abi bence Mustafa Er gelir. Zaten taraftarın da isteği öyle. Hani diyoruz ya futbol aklı yok diye, tamamen taraftar düşünceleriyle yönetilen bir kulüp Bursaspor. Ve Türkiye'de baktığımız zaman tribün tarafından yönetilen kulüpler hep başarısız olmuştur. Hani Bursaspor da bunlardan bir tanesi şu anda. Taraftar Mustafa Er gelsin diyor. Bence Mustafa Er'i getirecek yönetim. Yani bu Selçuk Erdoğan'ın istifa etmesini taraftar istemişti. Akşamına istifa etti. İbrahim Üzülmez'in de gitmesini istemişti. Yalçın Hoca'nın da gitmesini istemişti. Hepsi birebir gerçekleşti. Mustafa Feri de getirirler diye düşünüyorum. Çünkü Bursa'da öyle bir hava hakim ki şu anda. Hani bunu Murat abiyle de konuşmuştuk. Öyle bir hava hakim ki taraftar şu an ık dese hani korkudan her şeyi yapacak durumda yönetim. Mustafa Er gelir diye düşünüyorum ben.
Abi gelebilir. Kırşehir Belediye ile hani playoff'a yakın ama önünde de Sakarya gibi bir gerçek var ikincilikte Mustafa Er'in. Bakalım kim gelecek? Abi ben gecenin bir diğer maçı Erzurum-Eskişehir maçı hakkında konuşmak istiyorum. Erzurum kazandı belki ama maç sonrası yaşanan olaylar çok konuşuldu. Valla ben hani buradan belki şeyim de yok. Nasıl diyeyim? Ya, üzücü ya böyle olayların yaşanması. Hani her hafta belki veya iki haftada bir böyle olaylar hakkında konuşuyoruz. Gerçekten yani sporun bu kadar zor şartlarda hani bu şekilde oynanmaya çalışıldığı ortamda böyle olaylarla bir maçın gündeme gelmesi gerçekten Türk futbolu için üzücü. Erzurum spor camiası için üzücü. Ne diyelim abi? Abi var mı sizin bu maç hakkında yorumunuz? Erzurum beklenildiği gibi kazandı. Eskişehir ne kadar dirense de.
Abi ben de izleyemedim maçı da. Hani galiba söylentileri söyleyebilirim. Galiba Erzurum'un bir penaltısı verilmemiş. Hani o konuda o penaltı olsaydı daha erken koparırlardı maçı. O ayrı bir konu. Fakat hani düşmesi puan olarak olmasa da hani artık garantilenmiş bir Eskişehir sporlar karşısında. O takıma karşı yani böyle bir takıma karşı 90+3'te galibiyet golünü atabilmek sıkıntılı bir durum Erzurum için. Fakat 3 puan 3 puandır. Bir de böyle bakmak lazım. Yani diyeceğim o ki Erzurum için iyi bir galibiyet ama oyun hiç keyif vermedi. Çok sıkıntılı oyun oynadılar. Fikstürü de çok zor Erzurum'un. Çok zor. Bence şu an 4 fark var. 4 puan fark var. Üçüncüyle ama bence Erzurum'un ilk iki şansı Erzurum taraftarının düşündüğü kadar şey değil, yüksek değil. Onu söylemek istiyorum.
Abi bakalım haftaya Ankara'da Osmanlı ile maçları var. Osmanlı da bugün Adana Demir'e kaybetti. O maça ayrı bir hazırlanacaktır bakalım. Abi günün bir diğer maçı. Ben bu maçı da izlemedim. Sadece skor verelim. Çünkü zaten pek iki iddiasız takım. Balıkesir Menemen karşısında 1-0 kaybetti. Evet. Ve pazar gününe geldiğimizde günün ilk maçı Ümraniye Karagümrük bir İstanbul derbisi. Mehmetcan sen bu maçı izlemiştim ne demiştin? Ben izleyemedim o yüzden direkt sana soracağım. Var mı abi bir görüşün?
Ya şöyle ilk yarı çok sıkıcıydı yani. Hatta ben ilk yarının sonlarına doğru herhalde dedim ikinci yarıda 1-0'a bağlanır maç diye düşündüm. Çünkü Karagümrük çok çok çok temkinliydi. Yani Ömer Erdoğan'ın bir böyle bir genel bir takım savunması zaten alışkanlığı vardı son maçlardan. Bir de seyircisi olduğu için Ömer Erdoğan'ı çok duyduk maç boyunca. Sürekli her topta bir temkinli uyarıları oldu. Bilmiyorum izlediyseniz dikkatinizi çektiyse. Ama bir şekilde Fatih yine golü buldu Fatih Kurucuk. Üzerine de Beşiktaş'tan kiralı Kırvat Wonder Kid diyelim artık. İlk kez kendini gösterdi. Çok çok iyi bir gol attı. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı hani biraz hareketlilik olur diye düşündük. Karagümrük biraz daha hani etkili başladı ama yine çok bir şey değişmedi. Biraz sert hani böyle bir sakatlığın çok oldu. Özellikle ikinci yarıda sakatlıktan çok durdu oyun. Sıkıcı bir hal aldı. Ümraniyespor bir türlü yüklenemedi. Hani o ev sahibi olayını yaratamadı. Daha iyi bir maç olabilir diye bekliyordum. Olmadı. Öyle söyleyeyim.
Abi ben de şunu söyleyeyim. Karagümrük için şanssız bir maç oldu bence. Çünkü Mehmetcan dediği gibi Karagümrük öne geçti. Galiba 1-2 dakika sonra attı değil mi Emrani'ye golü?
Tam 1 dakika.
Hemen cevap verdi. Hemen cevap verdi. Yani hani Karagümrük gol attıktan böyle sonra 5 dakika skoru korusa belki daha farklı olacaktı. Ama
tabii ya, geriyi kapatsaydı 1-0'la evet, çok avantajlı olacaktı gerçekten.
Ama Hasic mükemmel bir gol attı. Yani görmeyenler açıp izlesin. Bence haftanın golü kesinlikle.
Gerçi Mehmet'in golü de var ama.
Vallahi yani benim için haftanın golü. Çünkü orada alıp sol ayakla o vuruşu yapması çok güzel bir goldü. 1-1 oldu ondan sonra. Hani şanssız bir durum bu Karagümrük için. Aslında hani 1-0 devam etseydi daha farklı olabilirdi. Bir de ikinci yarıda 10 kişi kalmaları oyunu tamamen değiştirdi. Ümraniye ters bir takım. Yani aslında bu skor hiç sürpriz bir skor değil. Zaten ilk yarıda da deplasmanda 3-2 yenmişlerdi Karagümrük'ü. Hiç sürpriz bir skor olmadı benim için. Ama tabii Karagümrük'ün müthiş bir formu vardı aradan önce. Özellikle Erzurum deplasmanından, daha önce Aksar deplasmanında kazandılar, Erzurum'da kazandılar. Yani deplasmanlarda çok başarılı bir takım Karagümrük. Fakat Ümraniye'de o etkiyi gösteremediler. Ama şöyle bir laf vardır, hani ilk elin günahı olmaz derler. Hani böyle bir aradan sonra böyle temposuz oynamaları kabul edilebilir bir durum bence. Ümraniye deplasmanından da bir puan kötü değil diye düşünüyorum.
Abi vallahi bakalım, haftaya da İstanbulspor'la oynuyor Karagümrük. O maçta neler yapacaklar? Ve abi tartışmasız haftanın en sıkıcı maçı Bolu Altınordu. Ben izleyeyim dedim. Hani bir toplasan ilk yarı, ikinci yarı toplam bir 40 dakika falan izlemişimdir. Kendimi vurasım geldi yani, o kadar sıkıcı bir maçtı. İki takım da hani gerçekten bir puan bize yeter diye çıkmış galiba. Zaten maçtan sonra Altınordu'nun hocası İtiraf etmiş abi, yani gerçekten çok sıkıcı maçtı dışarıdan bakan bir giriyle diye, Hüseyin Eroğlu.
Helal olsun.
Abi siz izlediniz mi, izlemediyseniz direkt geçelim istiyorsanız.
Ben izlemedim ama sen maç sırasında bana yazmıştın, Serzin işin olmuştu zaten maç kötü diye.
Evet evet, çok abi gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bolu hafta hemen hemen ne oynuyor? Yani o maçta bence puan almaları lazım. Yani tamam, bu hafta belki Osmanlı kaybetti. Puan farkı 2'ye çıktı da. Osmanlı haftaya kazandı diyelim mesela bir şekilde. Erzurum karşısında. O zaman ne olacak? Bakalım abi. Abi buradan ve haftanın maçıydı muhtemelen. Zaten Altay Akhisar'a geçelim. Altay hani beklenildiği gibi rahat mı kazandı? Bence değil. Ama ben çok ilginç bir bir detay gördüm. Şimdi maçın başında Altay, hani hesabı, ofisiyel hesap Twitter'da dörtlü defans şeklinde paylaştı takımı. Ve takım beşli başladı abi, gördünüz mü? Erhan Kartal da geriye geldi. Üç stoper, savunma için konuşuyorum. Solda Özgür Özkaya. Ortada Abdülkerim, İbrahim Öztürk ve Abdülhamit Yıldız ortada. Ve hücuma çıktığında Erhan Kartal bastı gitti. Bu iki stoperin önüne de yani bir nevi ön libero gibi şey çıkarak İbrahim Öztürk topla beraber o çıkarttı genelde takımı. Ve zaten ilk golde defansın arkasına atılan bir golle geldi. Benim gördüğüm en azından Musa Nizam tanınmayacak haldeydi. Yani Altay'ın sağ kanadından attığı her top bir şekilde pozisyon oldu. Musa Nizam çok kötüydü. Siz de maçı izlediniz abi. Size görüşlerinizi sorayım.
Ben izlemedim, o yüzden direkt size bırakayım.
Tamam abi.
Abi şöyle, ben yani Apo'nun dediğine katılıyorum. Takım resmi hesap dörtlü gösterdi. Hatta gördün mü Abdullah bilmiyorum. Sağ kanadın hali ne ya falan diye bir tweet attım.
Aynen aynen.
Yani
ben tahmin ettim zaten bunun böyle olacağını. Çünkü abi gösterilene göre yani Kapel solda gösteriliyor zaten. Kapel evet, sağa geçti zaten.
Evet.
Genelde yani sağ tarafta oynadı. Sağ kanatta.
Abi yani. Öyle abi. Abi hani izlediğim hani başka izleyenler nasıl gördü bilmiyorum ama benim gördüğüm şöyleydi. Takım sen beşli oynadı diyorsun. Sen beşli oynadı diyorsun ama mesela takım üçlüye de döndü. Üçü defansa da döndü. Hani Abdülhamit Yıldız sağda, Abdülkerim Bardakçı solda, İbrahim Öztürk de ortadaydı. Üçlü defans. Erhan Kartal'la Özgür'ü de daha çok orta sahanın kenarında kullanmaya başladı. Bazı dönemler özellikle böyle kullandı. Hatta ilk golü izleyenler görür. Sağ kanatta Tatos'u Arapas'ı veren isim Erhan Kartal'dı. Yani bildiğin Erhan Kartal göbeğe geçip göbekte pas istasyonu oluşturup Tatos'a aradan pası bırakmıştı. Hani bir nevi o eskiden bildiğimiz o Gökhan Gönül'ün yaptığı işleri yapmaya çalıştırdı Erhan Kartal'a. Orta sahada pas istasyonu olup hücuma katkı vermeyi istedi Erhan Kartal'dan. Sol tarafta da Özgür'ü zaten biliyoruz. Özgür çok hücuma çıkan bir isim. O da ortadan soldan içeri girip içeride pas istasyonu olabiliyor. Zaten bu gördüğümüz kadarıyla işe yaramış. İkinci golün asistini Özgür yaptı. İlk golde de asistini Erhan Kartal yaptı. Hani bir nevi bu taktik tuttu diyelim. Tabii ama şöyle bir ilginçlik var. Bu sezon Yalçın Hoca bunu Altay'ın önde olduğu maçlarda son dakikalarda denemişti üçlü defansı. Ama ilk defa bir maçta ilk 11'i üçlü defansla başladı. Yani maça üçlü defansla başladı. Bu çok önemli bir olay bence. Yani hoca bildiğin Aksaray maçını inceleyip çok kafa yormuş. O belli oldu maçta. Fakat oyuna bakarsak abi ben 45 ile 75 arası 6'yı hiç beğenmedim. Abdullah sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da ben hiç beğenmedim. Hani sadece yan pas geri pas yapan bir takım vardı. İleri doğru hiç gitmedi. Yani bu bir nebze haklı olabilir bu davranış. Sonuçta 3 aylık aradan çıkmış bir takım var ve Altay'ın yaş ortalaması genç değil. Yani 29-30 yaşlarında bir takım ortalama olarak. Özellikle en kritik adamı 35 yaşında forveti. Stoper'de ilk 11 çıkan kaptanı 39 yaşına girdi geçen gün. Yani böyle bir takım var. Bu takıma böyle çok temposuz yan pas geri pas oyun oynaması normal karşılayabiliyorum ama o 30 dakika boyunca bunun devam etmesi bence biraz garipti. Hani Altay için eleştirebileceğim tek şey bu olabilir. Ama onun dışında hakikaten çok profesyonelce bir galibiyet aldılar. Bunu söyleyebilirim ve hakikaten taraftarına büyük umut verdi Altay. Aksar için de konuştuğumuz şeyler belli zaten. Vaka sayıları biraz etkilemiş gibi gözüküyor ama aslında baktığımız zaman Vrsaljevic ve Burhan Eşer harici bütün takım az kadroydu. Yine az kadro çıktı sahaya. Erhan Çelenk özellikle çok iyi dönmüş. Onu gördüm. Dediğim gibi Musa Nizam çok kötüydü. Orta sahada oyuncular fena değildi. Yani ileri ucu fena değildi ama defans hattı çok kötüydü. Kalecisi berbattı. Üçüncü golde zaten inanılmaz bir hatası var. Bakalım ya Akhisar kaliteli bir kadro ama hani şunu söyleyebilirim. Akhisar biraz galiba bu olaylardan sonra biraz çap şeyden düşecek gibi gözüküyor. Biraz gözden düşecek. Yani biraz geri planda kalacak. İlk şansı büyük ölçüde sonlandı diye düşünüyorum.
Abi ben açıkçası senin dediklerine de %100 katılıyorum ve şunu da eklemek istiyorum. 40. dakika gibi ben yemeğe gittim, geldim ve baktım direkt 2-1 devre arasında. Tahmin de etmiştim. Altay'ın bu istatistiği çıkartamadım. Haftaya çıkartacağım. Ne zaman öne geçmiş, hatta iki farklı öne geçmiş ve devre arasında geride girmiş. Yani Bursa maçı da aynı şekildeydi. Ve takım bir anda kontak kapatıyor. Kendini geriye çekti. Benim görüşümü söylersek Ergin Keleş ve Burhan Eşer ikilisinden biri olsaydı, bilhassa Burhan Eşer, bence bir tane yazardı bu arada. Gökhan Değirmenci'nin de o hatasını Altay gerçekten çok iyi kullandı. Hani Marco gerçekten yine kalitesini gösterdi. şöyle de bir pozisyon var. Yani takım artık o kadar bence markaya güvenmeye başlamış ki. Müjdat Çetin'e de buradan selam olsun. Mustafa Uslu'ya bir top şişirildi. Yine arkaya kaçtı ve Mustafa Uslu yani 2'ye 1 gidiyorlar Marco ile beraber. Yine de Marco'yu çıkarmayı tercih etti. Belki kaleye vursa gol atacak. O da gerçekten hani Marco'nun artık takımda ne kadar güven duyulduğunun işareti bence. Bakalım abi yani Altay haftaya kimle oynuyor? Eskişehir'le oynuyor. Açıkçası neler olacak bakalım. Deplasman'da. Şimdi abi haftanın son maçı Adana Demir Osmanlı ve Adana Demir ben izlemedim maçı ama gördüğüm kadarıyla biraz zorlanmış galiba. Kırmızı kart var, penaltı var. Siz izlediniz mi abi? Onu sorayım.
Abi ben izleyemedim.
Ben de tak yüzün golü kaçtı inanılmaz.
Ya ben de izleyemedim. Bir tek istatistikleri görebildim. Bir takımlar biliyorsunuz canlı anlatım yapıyor hani Twitter'da. Ona biraz şey yaptım, inceledim. İstatistikleri inceledim, maç golü inceledim falan. Yani enlemesine bir yorum yapamayacağım. Hani buradan da seyircilerimize hani özür diliyorum. Aslında çok önemli bir maç ama elimizde olmayan sebeplerden izleyemedikmişiz hiçbirimiz. Fakat skor olarak baktığımız zaman Adana Demir zorlanmış, bu belli oluyor. İstatistiklerde de aslında yakınlık var yani. Adana Demir'in zorlandığı belli ama şunu söyleyebilirim. İyi bir galibiyet oldu. 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti koruması Adana Demir'in önemli bir durum gibi gözüküyor. Fakat onun dışında bir yorum yapamayacağım. Hani burada şey yapmış gibi olacak, yalan söylemiş gibi olacak yani. Maçı izleyemedik.
Abi ben şunu ekleyeyim o zaman son olarak. Muhammed Şengizer biliyorsun kampta sakatlanmıştı. Kurtuluş Yurt ilk 11'de oynadı. Onu da bayağı bir taraftar beğenmemiş benim gördüğüm kadarıyla. Ve benim çok şaşırdığım Erkan Zengin kadroda yoktu abi. Berk Yıldız ilk 11'deydi. Volkan Şen de sonradan girmiş. Yani açıkçası Adana
Erkan
Demir,
hazır ama değil galiba ya.
Vallahi bilmiyorum abi ya. Açık konuşayım. Ne desem yalan olacak. Yani, herhangi bir haber de görmedim bu konu hakkında.
Çünkü ama şöyle bir durum var. Hani şöyle bir durum var abi. Erkan hani aslında bu tarz maçları çözebilecek bir adam. Hani Osmanlı çünkü tamam altta gözüküyor ama Osmanlı bu aradan önce de son bir ayında iyi bir takımdı. Hani gerçekten dirençli bir takım. Yani kapanacağı da çok belli. Zor maç olacağı belliydi zaten bu maç. Özellikle 3 aradan sonra. Hani Erkan'ın oynamaması biraz garip. Demek ki formda değil. Yoksa Erkan tam Erkanlık bir maç bu aslında. Hani kilit açma açısından.
Vallahi abi bakalım ya. Yani Muhammed de gerçekten Adana Demir için çok büyük bir isimdi. Hani kalede gerçekten güven veriyordu. Şimdi Adil Demirbağ da olmayacak. Hani Giresun maçında. Bakalım ne olacak yani. Gerçekten Giresun maçında. Adana Demir ben yine bir şekilde sonuca gideceğini düşünüyorum da. Bir de Adana Demir biliyorsun yani sezon başından beri bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Hani takım gol atıyor ama çok da kolay gol yiyor. Nasıl çözecekler bu durumu? Bakalım. Abi ben teşekkür ederim o zaman Mehmet Can'cığım. Bizi kırmadın geldin.
Ben teşekkür ederim.
Görüşürüz diyeyim abi o zaman. Teşekkür ederim dinleyenlere de.